Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Rosamund Stone Zander ve Benjamin Zander tarafından yazılan The Art of Possibility, kişisel gelişim ile liderlik alanlarını bir araya getiren, düşünme biçimlerini değiştirmeye odaklı bir kitaptır. Rosamund Stone Zander'ın terapistlik ve danışmanlık deneyimi, Benjamin Zander'ın Boston Filarmoni Orkestrası şefi ve eğitimci olarak gözlemleriyle birleşir. Kitabın temel amacı, insanların gündelik hayatı çoğu zaman başarı, başarısızlık, not, statü ve rekabet üzerinden değerlendirdiği ölçüm dünyasının dışına çıkabilmesidir. Yazarlar bunun yerine yaratıcılık, katkı, ilişki ve ortak üretim üzerine kurulu bir olanaklar evreni önerir. Eser, soyut bir iyimserlik çağrısı yapmaz. 12 uygulama aracılığıyla insanın kendi yorumlarını, başkalarına yaklaşımını ve liderlik anlayışını nasıl dönüştürebileceğini inceler. Müzik eğitiminden aile ilişkilerine, iş yaşamından sınıf ortamına uzanan örnekler, bu ilkelerin farklı bağlamlarda kullanılabileceğini gösterir. Bu nedenle kitap, hem bireysel tutumları hem de grup içindeki iletişimi ele alan uygulamalı bir düşünce çerçevesi sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ölçüm dünyasından olanaklar evrenine geçmek, kitabın ana ayrımı ölçüm dünyası ile olanaklar evreni arasındadır. Ölçüm dünyasında kişi sürekli olarak yerini belirlemeye çalışır. Daha başarılı mı, daha yetersiz mi, önde mi, geride mi olduğu soruları öne çıkar. Okul notları, iş ünvanları, satış hedefleri ve sosyal karşılaştırmalar bu çerçevenin gündelik örnekleridir. Yazarlar, ölçmenin tamamen gereksiz olduğunu savunmaz. Sorun, ölçümün insan değerini ve ilişkilerin anlamını belirleyen tek mercek haline gelmesidir. Böyle bir ortamda hata, gelişme için bilgi olmaktan çıkar, kişisel yetersizliğin kanıtı gibi algılanır. Olanaklar evreni ise sınırlı kaynaklar için yarışmak yerine yeni seçenekler yaratmaya yönelir. Burada temel soru, kimin daha iyi olduğu değil, birlikte neyin mümkün kılınabileceğidir. Bu yaklaşım, özellikle Türkiye'de sınav, performans ve kıyaslama baskısının güçlü hissedildiği eğitim ve çalışma ortamlarında anlamlıdır. İnsanların yetkinliklerini görmezden gelmek yerine, değerlendirme dilinin yanında katkı ve öğrenme dilini de kurmayı önerir. Kitabın farkı, olumlu düşünmeyi tek başına çözüm saymamasıdır. Asıl değişimin, olayları yorumlamak için kullanılan çerçevenin bilinçli biçimde değiştirilmesiyle başladığını vurgular. İkinci olarak, her yorumun kurulmuş bir hikaye olduğunu fark etmek, yazarların en bilinen uygulamalarından biri her şeyin icat edilmiş olduğu fikridir. Bu ifade, gerçeklerin varlığını reddetmek anlamına gelmez. Daha çok, yaşanan bir olay hakkında kurduğumuz açıklamanın tek mümkün açıklama olmadığını belirtir. Örneğin bir toplantıda önerisinin kabul edilmemesini, kişi saygı görmediğinin kesin işareti olarak yorumlayabilir. Aynı olay, zamanlama sorunu, yetersiz bilgi ya da farklı öncelikler üzerinden de anlaşılabilir. Kitabın önerisi, ilk hikayeyi mutlak gerçek saymak yerine daha işlevsel ve daha kapsayıcı bir yorum aramaktır. Bu yaklaşım sorumluluktan kaçmayı da gerektirmez. Aksine, kişinin tepkisini belirleyen anlatıyı fark etmesini ve gerekirse değiştirmesini ister. Rosamund Stone Zander'ın terapötik bakışı burada belirgindir. Çünkü yerleşmiş yorumlar, davranışları, duyguları ve ilişkileri doğrudan etkiler. Bu uygulama çatışma yaşayan ekiplerde de kullanılabilir. Taraflar karşısındakinin niyetini kesin olarak bildiğini varsaydığında çözüm alanı daralır. Farklı hikayelerin mümkün olduğunu kabul etmek savunmayı azaltır ve konuşmayı açar. Dolayısıyla kitap gerçekliği keyfi biçimde yeniden yazmayı değil, sınırlayıcı açıklamalarla daha üretken açıklamaları ayırt etmeyi öğretir. Üçüncü olarak, herkese ağ vermekle güven ve sorumluluk oluşturmak, herkese ağ verme uygulaması, kitabın eğitim ve liderlik anlayışını somutlaştırır. Benjamin Zander, öğrencilerine başlangıçta ağ notu verdiğini, ancak onlardan dönem sonunda bu notu neden hak ettiklerini anlatan geleceğe dönük bir mektup yazmalarını istediğini aktarır. Bu yöntem, notun baskı aracı olmaktan çıkıp kişinin niyetini ve gelişim yönünü açıklamasına imkan tanır. Uygulamanın amacı standartları düşürmek değildir. Tam tersine, korku nedeniyle kendini saklayan kişilerin sorumluluk alabileceği daha güvenli bir alan yaratmaktır. Geleneksel değerlendirme çoğu zaman eksik bulmaya, eleme yapmaya ve insanları sıralamaya dayanır. Ağ verme yaklaşımı ise kişinin zaten sahip olduğu potansiyeli ciddiye alır, ardından o potansiyele uygun davranışlar geliştirmesini bekler. İş yerinde bunun karşılığı çalışanı yalnızca hatalarıyla tanımlamamak ve daha baştan güven eksenli bir ilişki kurmaktır. Elbette yöneticinin geri bildirim vermekten vazgeçmesi söz konusu değildir. Ancak geri bildirim, kişinin değerini tartışan bir hüküm yerine vaat ettiği katkıya yaklaşmasına yardım eden bir araç olur. Türkiye'de öğretmen, yönetici ya da ebeveyn için bu fikir, yüksek beklentiyle cezalandırıcı, denetim arasındaki farkı düşünmeye çağırır. İnsanlar çoğu zaman kendilerine verilen rolün sınırları içinde davranır. Onlara güvenilir ve gelişebilir aktörler olarak yaklaşmak hem katılımı hem de hesap verebilirliği güçlendirebilir. Dördüncü olarak, her koltuktan liderlik etmek ve gücü dağıtmak. Her koltuktan liderlik etmek. Benjamin Zander'ın orkestra şefliği deneyiminden doğan bir liderlik ilkesidir. Şef, görünürde en merkezi konumdadır fakat tek başına ses çıkarmaz. Müziğin niteliği, sahnedeki her müzisyenin dikkatine, becerisine ve birbirini dinlemesine bağlıdır. Bu gözlem, liderliğin yalnızca emir verme ya da denetim kurma gücü olmadığını gösterir. Yazarlar için etkili liderin temel görevi, başkalarının gücünü ve inisiyatifini artırmaktır. Bu nedenle liderlik, hiyerarşik bir unvandan çok ilişkiler içinde yaratılan bir etki biçimidir. Ekip üyeleri de sorunları fark ederek, çözüm önererek ve ortak amacı gözeterek liderlik edebilir. İlkenin pratik sonucu, yöneticinin bütün cevapları kendisinde toplamak yerine insanların katkı sunacağı koşulları düzenlemesidir. Açık amaçlar, dinleme kültürü, hata karşısında aşırı cezalandırmayan bir tutum ve bilgi paylaşımı bu koşulların parçalarıdır. Bu model, yetki sınırlarının yok olması anlamına gelmez. Özellikle karar sorumluluğunun açık olduğu kurumlarda roller önemlidir. Ancak rol açıklığıyla katılım eksikliği aynı şey değildir. Kitap, otoritenin değerini insanların ne kadar itaat ettiğiyle değil, ne kadar yetkin, ilgili ve etkili hale geldiğiyle değerlendirmeyi önerir. Bu yönüyle klasik komuta kontrol liderliği anlayışına belirgin bir alternatif sunar. Son olarak katkı, kayıt tutmama ve biz diliyle ilişki kurmak, kitaptaki uygulamalar, bireyin dikkatini kişisel kazanımdan katkıya çevirmeyi hedefler. Yazarlar, başarı ya da başarısızlık ikiliğinin insanı kolayca kaygıya ve savunmaya çektiğini söyler. Katkı sorusu ise daha farklıdır, bu durumda ne getirebilirim sorusuna odaklanır. Böylece sonuç üzerinde tam denetim olmadığı durumlarda bile kişi eyleyebileceği bir alan bulur. Bununla bağlantılı olarak kayıt tutmama ilkesi, ilişkilerde kimin neyi ne kadar yaptığına dair bitmeyen hesaplardan uzaklaşmayı önerir. Bu, haksızlığı görmezden gelmek ya da sınır koymamak değildir. Ama her etkileşimi borç ve alacak defteri gibi izlemek yakınlığı ve işbirliğini aşındırabilir. Yazarların meşhur 6. kuralı da insanın kendisini ve başkalarını gereğinden fazla ciddiye alarak gerilimi büyütmemesi gerektiğini hatırlatır. Kuralın mizahi biçimi, zor anlarda bakış açısını hafifletmenin önemine işaret eder. Son bölümdeki biz anlatısı ise kişisel çıkarın ötesinde ortak iyiliği düşünme çağrısıdır. Bu yaklaşım aile içinde, gönüllü çalışmalarda ya da ekip projelerinde ilişkinin yalnızca bireysel talepler toplamı olmadığını vurgular. Kitabın amacı çatışmayı inkar etmek değildir. Ama çatışma anında bile karşı tarafı rakip veya engel olarak sabitlemek yerine ortak bir alanın nasıl yeniden kurulabileceğini araştırır. Sonuç olarak, The Art of Possibility, özellikle eğitimciler, yöneticiler, ekip liderleri, yaratıcı alanlarda çalışanlar ve ilişkilerindeki tekrar eden gerilimleri farklı biçimde anlamak isteyen okurlar için uygundur. Kitap, ölçüm ve rekabetin tamamen ortadan kaldırılabileceği romantik bir dünya tasarlamaz. Bunun yerine bu unsurların insanın bakışını bütünüyle ele geçirdiği anları fark etmeye yardımcı olur. Okur, kendi yorumlarını sorgulamak. İnsanlara başlangıçta daha geniş bir güven alanı açmak ve liderliği yetki kullanmaktan çok kapasite geliştirmek olarak görmek için somut araçlar edinir. Uygulamaların bir bölümü ilk bakışta basit gelebilir. Ancak kitabın gücü, basit görünen davranışların altında yatan çerçeveyi açıklamasındadır. Av vermek, kayıt tutmamak ya da katkıya odaklanmak tek başına teknik değildir. Bunlar, insanları eksiklik ve karşılaştırma merceğinden görmeyi bırakmayı gerektirir. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta da buradadır. Eser, hedef koyma, verimlilik veya bireysel özgüven reçetelerine ağırlık vermez. Müzik, terapi ve liderlik deneyimlerini birleştirerek ilişkisel ortamın insan potansiyelini nasıl etkilediğini inceler. dili yer yer coşkulu olsa da önerileri sınıf, kurum ve aile yaşamına uyarlanabilecek kadar pratiktir. Bu kitabı en verimli biçimde okumak için, hilçeleri hazır cevaplar olarak değil, günlük kararlar ve konuşmalar üzerinde denenebilecek sorular olarak ele almak gerekir. Destek olmak isterseniz Rosamund Stonzander kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.